Petrol Ofisi Maksimum Motor Yağları'nın sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektağ ile Otomobil Adamları. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Ben kısa bir mola verdim Halit. Teşekkür ederim geçen hafta. Bu arada güzel sözlerin de vardı. Böyle mutlu ettin beni yani.
Ya estağfurullah kardeşim yani. Bak kardeşim diyorum yani.
nasıl derler? Onore oldum. Teşekkür, onore, evet. Teşekkür ediyorum.
Ama canım sıkıldı burada tek başıma program yaparken ya.
Öyle mi diyorsun evet. Ya? Ben de bekliyorum. Acaba bakayım. Şey program saati ilk defa bu kadar heyecanlı. Kendi şeyimi beklemedim.
Kendi yok.
Kendim yokken daha heyecanlı bekliyorum yani. Çok dolu dolu bir otomobil haftası geçti. Otomobil konuştuğumuz bir hafta geçti. Aslında şeyin dinamiği böyle değil mi Halit zaten? Otomotiv sektörü yok, otomobil varmış yokmuş falan değil. Sektör her dakika, her saniye aslında dinamik.
Evet.
Bir şekilde bir yerlerde bir hareket var. Hangisinden başlayalım? Şu şeyden başlayalım mı? Elektrikli bir ÖTV'de bir düşüş var ya böyle hani.
Daha olmadı o.
Ya
olmadı.
Olacak ama hani artık şey perşembenin geliş çarşambadan belli şimdi, misali.
Evet, yani,
ilk defa bir düşüş olunca.
Bu haber dün ortaya çıktı biliyorsun. Bu aslında bir yasa teklifi, henüz daha yasalaşmış falan değil. Yetişir mi yetişmez mi bu aya o da belli değil. Çünkü biliyorsun meclis de tatile girecek. Sonra Eylül'de açılacak filan. Ama şöyle bir teklif getirdiler, gene bir matrah karşımızda duruyor şu anda. Çok seviyoruz matrahı niyeyse ÖTV konusunda otomobillerde. Ama problem şu ki döviz fiyatları bu kadar hani değişken olunca matrah belirlenen matrahlar bir yerden sonra anlamsız hale geliyor. Şu anda normal otomobillerde bunu yaşıyoruz. Evet. Hani %45, %50, %60'da otomobil kalmadı. %70, %80, %70'te de neredeyse 70'te kalmayacak.
%70'te de çok
bir şey kalmadı. Yani. Şimdi elektrikli otomobillerde böyle bir vergilendirmeye gitmeye çalışıyorlar. Yani bunun için hazırlık yapmışlar. Normalde şu anda elektrikli otomobillerde ÖTV sistemi basit. 85 motor gücü 85 kilovata kadar olanlardan %10 vergi alınıyor, ÖTV alınıyor. 85 ile 120 kilovat arasındaysa motor gücü elektrikli otomobilin ÖTV'si %25. 120 kilovattan daha güçlü bir otomobilse %60. Bu kadar.
Bir şey soracağım. Tabii. Burada şey yok. Hani doğayı etkileyen gazlar vesaire bilmem ne. Neden güce göre acaba böyle bir matrahlama var? Vallahi
bir şeye göre şey, dur şimdi matrahta daha da enteresan bir durum var ama. Şimdi zaten dün hemen hemen herkes bunu şey olarak gördü haberi. TOG'a destek. Tamam mı? Şimdi bak şimdi niye destek? Çünkü TOG'un zaten motor gücü yüksek. Tek motorlusu bile güçlü. Tamam mı?
Evet.
Ki bir de iki motorlusu var. Şimdi öyle bir şey yapman lazım ki en azından tek motorlusunun başlangıç fiyatını belki bir ihtimal düşük ÖTV'ye sokup gel otomobili yapmak gerekiyor. Şimdi verilen ya yani üzerinde çalışılan kanun tasarısına göre 160 kilovata kadar güçlü güçteki motorlara sahip olanlar yani motor gücü 160 kilovatın altında olanların eğer vergisiz fiyatı 700 bin liraya kadarsa %10 vergi ödeyecek, ÖTV ödeyecek. Tabi artı KDV var, onu söylemiyoruz zaten. Eğer yine 160 kilovattan daha az güçlü ama vergisiz fiyatı 700 bin liranın üzerinde olursa %40 ÖTV ödeyecek. Burada böyle bir 20 ve 30 yok. 10'dan 40'a atlıyor direkt.
Orada da şey olacak işte, aracın donanımları girecek devreye.
Ya bak şimdi onu söyleyeceğim, daha enteresan yerlere gelecek iş. 160 kilovattan daha güçlüyse ama matrah fiyatı yani vergisiz fiyatı 750 bin liranın altındaysa %50 vergi, 750 bin liranın üzerindeyse %60 ÖTV vergi.
Oradaki makas daha kısa mesela.
%10. Yani şu andaki gibi aslında. Evet. Binek yani şey bir benzin ve dizel otomobillerde olduğu gibi. Peki hani herkes bunu TOG açısından gördü ya. TOG önümüzdeki yıl iyi ihtimalle Şubat'ta falan satışa sunulacak. O zamana kadar döviz ne olur ne biter bilmiyoruz. Bir fikrimiz yok. Ama eğer TOG'a destek için 700 bin liraya kadar %10 ÖTV uygulanacaksa bu bir yerden iyi haber. Yani TOG'un fiyatı demek ki 910 bin lira falan olacak demektir bu.
Ben de tam ona bir maksimum. 908
bin lira. Evet öyle bir şey yapıyor. Ama tabii bugünden 6 ay sonraya tahminde bulunmak bu şartlarda imkansız. Gerçekten imkansız. Ha ne olur döviz yükselirse maliyetleri yükselecek tabii otomobil aynı zamanda. Ha matrağı arttırabilirler. Hiç itirazım yok. Ancak şunu unutmamak lazım. Bazı arkadaşlar ben bunu Twitter'da falan da görüyorum. İşte TOG'a destek falan filan. Ya TOG'a destek elbette de bundan sadece TOG yararlanmayacak
tabii bu arada. Tabii o kapı bir açıldım var ya neler gelecek oradan şimdi.
Ben sana söyleyeyim. Peugeot'un, Citroën'in, Opel'in, işte ne bileyim Hyundai'nin vesairenin %10'a girecek otomobilleri var, elektrikli otomobilleri var.
Getirilmeyecek olan ne varsa hepsi.
Yani getirilip yüksek vergi ödeyenler de var söz konusu olan. Onlar da bir ucuzlamaya girecek. Bak ben bunu söyleyeyim, çok şu anda mesela %60 ÖTV ödeyenler var. Onların bazıları %10 ÖTV'ye döndüğü zaman.
Zoe'ler falan.
Zoe etkilenmiyor. Zoe'nin zaten motor gücü %10'a girdiği için Zoe'nin fiyatında bir değişiklik olmaz. Ama iyi bir yere temas ettin. Zoe şu anda 750 bin civarında bir fiyata sahip. Şimdi Zoe B segmentinde bir otomobil. 52 kilowatt saatlik bataryası var. İşte 108 beygir gücünde filan. O bile 750 bin liraya ancak satılabiliyorsa %10 ÖTV ile. Tok gibi C'nin büyüğü bir SUV, üstelik hani güçlü motorla vesaireyle 700 bin lira vergisiz fiyat bana çok şey gelmedi açık söylemek gerekirse. Kolay gelmedi yani.
Ya da o bahsedilen donanımların neredeyse birçoğunun olmadığı.
Tabii.
Ama sonradan eklenebilir olduğu bir yapı. Arada
dinleyenler şey diye algılamasın. Abi 750 bin liranın içinde %10 ÖTV var Zoe'de, bir de %18 KDV var. Elbette, ama bir tanesi B segmenti bir otomobil. Ve yüksek adette üretiliyor. Üretim maliyeti daha düşük.
Ama ben,
diğeri
ben,
kocaman.
Ben şunu anladım ama bir şekilde ki yöneticilerden, bakanlardan mı, milletvekillerden bir tanesi açıklama var. TOGA destek için yaptığımız bir şey gibi açıklama da var orada.
Ya tamam, destek versinler zaten.
Şunu gördüm. TOG'un bir modeli, en azından bir tanesi i̇şte, buraya girecek.
İşte gel modeli, evet. Gerekiyorsa zararına onu koyacaklar. Ama üretmeyecekler.
Ama gel modeli 908 bin lira bugünkü fiyatı.
Evet.
Yani onu artık şu an biliyoruz gibi bir şey aslında.
Yani... Umarım onu yapabilirler, ama ben yani şunu biliyoruz abi, otomotiv sektöründe hiçbir şey gizli kalmaz. Enflasyon paketinde hani hesaplamalarında kullanılan mesela Egea 1.4 Fire. Bu otomobilin fiyatı yukarı çıkmasın diye uğraşıldığını ben biliyorum.
Çünkü enflasyon
etkiliyor çünkü.
Araç var mı?
Yok.
Tamam.
Yani çok az sayıda
araç yoksa zaten 100 bin değerli.
Şimdi burada da aynı şey olacak. Ya gel otomobildir bunun otomotivdeki adı. Evet. Yani düşük bir başlangıç fiyatı koyabilmek için hakikaten böyle donanımsız vesairesiz bir otomobil getirsin, ama o modelden 10 bin tane satacaksan 100 tane getirirsin ondan.
Ama bu kapı çok... Peki bir şey soracağım.
Tabii.
Çin'den otomobil gelme ihtimali ne?
Gelir yani, böyle bir durumda birçok marka buraya girmek isteyebilir ama... Bak şöyle bir şey var. Ben şöyle bir tweet attım dün. Dedim ki ya farz edelim ki tamam böyle oldu... Ve bir anda elektrikli otomobil satışları patladı. Çünkü benzinli otomobillerle neredeyse aynı fiyata gelecek, evet, olan elektrikler var şu anda. ÖTV kaybını nereden acaba tamamlayacaklar?
Elektriğe ekleriz biz.
Yani bu vergi sistemi...
Bak şöyle yapılır, ben sana söyleyeyim mi? O araca yüklenecek olan her aplikasyondan ekstra vergi alınır. Çünkü ekleme evet, yapılacak orada bak. Aplikasyondan vergi.
Yani... Matraha niye girdiklerini şimdi daha iyi anlıyoruz.
Çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim.
Tabii.
Bu arabaların bandrolü olacak mı?
Var tabii, olmaz mı?
Elektrik ama TRT payı ödeyeceğiz mi yani?
Ödeyeceğiz tabii, radyosu var.
Ciddi mi söylüyorsun?
Yani? Radyo var.
Ay arkadaş.
Biliyorsun radyo olunca ödüyorsun. Yapacak bir şey yok yani.
Ama daha bir elektrik falan da var ya bunda.
Fark etmez. Yani her yerden ödüyoruz, öyle söyleyeyim.
Ödüyoruz, güzel
her
oldu.
Yerden ödüyoruz. Yani... bu matrahı büyük ihtimalle matrahlı söyleyemedim, daha zor oldu. Matrahlı sistemi herhalde bunun için getirdiler. Yani TOG'a destek, TOG'un bir tane versiyonu 1 milyon liranın bugünkü fiyatlarla altında kalabilsin. Hani böylece işte gel olsun. Ama yani euro yükseldiği zaman bunun manasızlığı ortaya çıkacak.
Ben de bir tane tweet attım, şey yazmıştım, hatırlar mısın bilmiyorum. Otomotiv sektörüyle ilgili bugüne kadar ben... Böyle baştan aşağı komplike bir tane düzenleme, kararname görmedim. Hep bir şey yazılıyor. Sonrasında arkadan ekleme, toplama. Aa bir dakika, burası eksik. Ya şunu oturalım. Bu sektörün önde gelenleri, bilir kişileri, üstadları, duayenler. Herkes bir araya bir otursun. Bir 10 gün kapanılsın. Vergisinden osundan busuna kadar her şeyi baştan aşağı bir düzenleme yapalım. Bunu da senelerce bir daha. Hep yamayla gidiyor ya.
Şimdi bak, Türkiye'nin ihracat kalemleri açısından baktığın zaman en büyük sektör otomotiv. Otomotivle ilgili bir bakanlık, bir müsteşarlık
yok
var
ya,
mı?
Yok ya, yok.
Bitti, geçmiş. Ne konuşuyoruz ki?
Ne buna çok ihtiyacımız var. Gerçekten çok ihtiyacımız var.
Var tabii de işte kimsenin umurunda değil maalesef.
Peki, yani. Bu hafta hadi konuyu biraz değiştirelim. Tabii. Bu hafta Türkiye'de çok önemli bir lansman yapıldı. Evet. Dünya premierinin yapıldığı nadir otomobillerden bir tanesi. Citroen C4X yapıldı. Sen katıldın.
Evet.
Bir minicik onu da bir anlatsana bize.
Anlatayım yani. Bu ilk değil Türkiye'de yapılan ama Citroen'in yaptığı ilk dünya lansmanı Türkiye'de. Bu arada enteresan bir şey oldu. Kopenhag'da da bir lansman vardı eş zamanlı. Yani aynı anda iki lokasyonda aynı otomobilin dünya lansmanı yapıldı. Ve hani Kopenhag'dakiler dünya başkanı ya da doğrusu CEO'su Citroen CEO'su Kobi Türkiye'deydi bu arada. Bu önemli. Onun konuşmasını Kopenhag'daki gazeteciler de dinledi mesela. Biz oradaki işte satıştan ve pazarlamadan sorumlu bir üst düzey yöneticinin sunumunu dinledik vesaire gibi.
Abi,
hoş bir şeydi.
CEO neredeyse şey oradadır. Krallık orada.
Şimdi C4X şöyle söyleyeyim. Bunun üzerinde tartışmalar var çünkü. Şimdi sedan hastasıyız ya biz Türkiye olarak. İster istemez sedan lafı geçiyor bir yerlerde bu otomobil içinde. Çünkü küçük bir bagaj çıkıntısı var aslına bakarsan. Ama sedan aynı zamanda hani binek otomobil anlamında da kullanılan bir terim yurt dışında. Saloon da diyorlar mesela ya da bazı yerlerde Berlin deniyor. Almanlar Berlin de diyor buna. Ya da limuzin deniyor. Çok uzun otomobiller limuzin diyoruz ya. Aslında limuzin aynı zamanda binek otomobil demek. Yani kültürde öyle geçiyor. Halbuki C4X şöyle tarif etmek lazım. Yerden SUV'lar kadar yüksek bir fastback ama dört kapılı bir fastback. Şimdi otomobil tanımlamalarını bilmeyince yani bilmeyebilir herkes kafa karışıyor. Şöyle söyleyeyim sana tavandan gelen çizgi arkaya doğru arabanın arka köşesiyle birleşiyorsa direkt olarak buna fastback deniyor. Tamam. Sedan olması için bizim C direği dediğimiz o direğin bagajdan önce bitmesi ve o direkten sonra bir bagaj çıkıntısı olması gerekiyor. Daha uzun bir bagaj çıkıntısı. Yani kafalar burada karışıyor. Baktığın zaman biraz sedan andırıyor ama aslında bir fastback, dört kapılı bir fastback otomobil bu. Hatırlarsan ben birkaç gün önce şey atmıştım, bir tane tweet atmıştım. Demiştim ki sedanlar yok olacak demiştim. Yavaş yavaş gidiyor onlar. Şimdi diyorum ki 10 yıl içerisinde SUV'ların yani arazi aracı görünümlü crossover'ların yerini şeyler alacak. Yerden yüksek fastback'ler ve liftback'ler alacak demiştim. Bu da onun örneklerinden bir tanesi aslına bakarsan. Ve geçtiğimiz dönemde de yakın haftada da Peugeot'a 408'i tanıttı.
Evet, o da
benzer. Aynı otomobil aslına bakarsan temelde. İş oraya gidiyor. Yani yerden yüksek, iç mekanı geniş, bagajı büyük. Büyükten kastım C4X'in bagajı 510 litre. Yani gayet gerçekten iyi, büyük. Gayet iyi bir bagaj. C4 ile C5 Aircross arasında
plasiyer
bir yerde.
Plasiyer için de iyi ama biraz plasiyer için biraz pahalı mı diye düşünecektim.
Daha fiyatını falan bilmiyoruz ama oturduğu nokta şu. Boyunu da söyleyeyim ben sana 4600 milimetre. Aks mesafesi de 2670 milimetre. Yani C4 ile C5 Aircross arasındaki noktaya oturuyor. Ve yerden yüksek yapısı, üçü de yerden yüksek bu arada fark edersen. Bir tek C3 kaldı mesela şeyde şu anda otomobil modellerine baktığın zaman Citroen'in yere yakın bir C3'leri kaldı doğru düzgün. Hani C Elize'yi bir kenara ayırıyorum. Bundan sonra bütün otomobiller yerden yüksek yani zeminden yüksekliği fazla ama ağırlıklı olarak fastback ve liftback gövde tipiyle satışa sunulacak. Sebep elektrikli otomobillerde verimlilik yani menzilin uzatılabilmesi için otomobil zaten ağır ya aerodinamik etkilerin önemi arttı. Büyük SUV'larda yüksek otomobiller oldukları için aerodinamik olarak dezavantajları var. Ve daha ağırlar.
Bunun CD sayısını da söylemiştin galiba değil mi?
Söyledim. 0.29 direnç kat sayısı. Bu tabii büyük SUV'lardan daha iyi. Dolayısıyla bu otomobilin bu arada elektriklisi var. Benzinlisi var, dizeli de var.
Oo güzel.
Her üçü de Türkiye'ye gelecek bildiğim kadarıyla ama zaten ikinci bölümde Citroen Genel Müdürü Selen Alkım'la konuşacağız. Ondan detayları alırız o yüzden oralara girmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Geleceğin otomobillerinin neye benzeyeceğine dair önemli ipuçlarını barındıran bir otomobil. Bence C4X. bence eğlenceli olacak.
Sedan'dan SUV'a hızlı bir geçiş yaptıktan sonra ortada bir yerde buluşalım. Hadi Fastback'te aynen. Buluşalım'a döndü mevzu.
Bu arada niye yerden yüksek? Çünkü bataryalar biliyorsun otomobilin altına yerleştiriliyor. Onu yerden biraz uzak tutmakta fayda var. Darbelerden korumak gerekiyor. Bir de insanlar yüksekte seyahat etmeyi sevdiler. Bir SUV'a yakın yükseklikte oturup bir SUV kadar yüksek olmayan bir otomobil ve aerodinamik avantajlar bence bu işin hani ortak çözümü gibi görünüyor. İş buraya gidecek. Bu arada Türkiye'ye gelirken benzinli dizel demiştim. Aslında 4 motor seçeneği var bu otomobilin. Bir tanesi 1.2 litre 100 beygir benzinli 6 ileri manuel şanzıman üretiliyor. Bu gelir mi Türkiye'ye bir fikrim yok açıkçası. 1.2 litre 130 beygir benzinli 8 ileri otomatik şanzımanla gelecek. 1.5 litre 130 beygir dizel 8 ileri otomatik şanzımanla gelecek. Ve elektrikli versiyon var. Zaten Türkiye'de yakın zamanda C4'ün de elektriklisi satışa sunulacak. Aynı altyapı bunlar sonuçta. 360 kilometre WLTP'ye göre menzil sunan bir elektriklisi de var.
Büyük bir ihtimalle sipariş verirken de bizim elektrikleri 160 kahva altında tutun gibi özel siparişle falan gelecek.
Yok ya, zaten onlarınki o kadar güçlü değil. O yüzden de %10'a girme şansları olacak girer, ama evet. Bunu da Selen'e sormak gerekiyor. Bence enteresan bir otomobil. Bu arada mesela süspansiyon sistemi C5 Aircross'taki süspansiyon sistemi. Kademeli hidrolik destekli süspansiyon.
Ki bizim çok sevdiğimiz evet, konfor
özel
olan.
Özel amortisörler var. Koltuklar da keza öyle. Konfor koltukları var vesaire. Dolayısıyla bu yıl gelir mi bilmiyorum. Selen Hanım'dan bunun bilgisini alacağız. Ama ortalığı Citroen biraz daha karıştıracak gibi görünüyor.
Bakalım. İkinci bölümde Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Halkın bizlerle birlikte olacak. Ama şimdi kısa bir ara, kısa bir aradan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Bu hafta çok önemli bir organizasyon vardı Türkiye'de. Citroen C4X'in dünya lansmanı İstanbul'da yapıldı. O yüzden sıcağı sıcağına Citroen Türkiye Genel Müdürü
Selen Halkın
bizimle birlikte sorularını. Selen Hanım hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Türkiye'de bir dünya lansmanı yapıyor olmak gerçekten çok değerli bizim için. Uzun süredir de yoktu. C4X'ten bir başlayalım mı? Nedir, ne zaman gelecek, beklentiler ne, organizasyon nasıl geçti? Oradan bir başlayalım mı?
Tabii ki, elbette. Şimdi evet, 29 Haziran'da bir dünya premieri gerçekleşti ülkemizde. Bizim adımıza tabii ki çok büyük gurur verici bir şey. Çünkü Citroen tarihinde ilk defa Türkiye'de bir dünya premieri gerçekleştiriliyor. Bu tabii hani belki Citroen üzerinde bunu söyleyeceğim ama çok da fazla otomobil markasına nasip olmuş bir durum değil bu. Yani çok ender sayıda marka dünya premierini Türkiye'de yapıyor. Elbette ki bizim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Bu şunu gösteriyor aslında bize. Burada Türkiye'de yürüttüğümüz operasyonun global nezdinde gerçekten güven duyulduğunu, hani ekiplerimize güvenildiğini, Türkiye'nin gerçekten potansiyelinin çok yüksek olduğunun bilindiğinin bir göstergesi. Zaten Nisan ayında CEO'muz tekrardan bizi bir ziyaret etmişti. 12-13 Nisan'dı. O zaman da söylemişti, Türkiye ile ilgili hedeflerim çok yüksek. Globalde ilk 5 ülke arasına girmesini istiyorum. %8'lik bir pazar payı hedefliyoruz Türkiye için diye. Bu aslında onun ilk adımının sinyali gibi oldu bizim için. C4X işte bizi bu geleceğe taşıyan model olacak. Türkiye zaten biliyorsunuz sedan domine bir pazar. Aslında ben tam sedan demiyorum bu modele. Çünkü farklı gövde tiplerini kendi çizgilerinde barındırıyor. Hem SUV kodları var, hem cross coupe kodları var. Dolayısıyla bu farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek. Şimdi müşteri ihtiyaçları neler? Evet, hep bir geniş hacim ister tüketicisi ama aynı zamanda yüksek bir sürüş konforu da ister. İşte C4X de tam buna oturuyor. Bizim ürün gamımızda C4 zaten mevcut hali hazırda çok da beğenilen, sevilen bir model. C5 Aircross yıllardan beri gerçekten segmentinin iddialı oyuncularından bir tanesi. Onların arasında konumlandıracağımız ve ciddi anlamda potansiyelinin de yüksek olduğunu düşündüğümüz bir model. Dünya premieri yapıldı. Şimdi harıl harıl biz çalışıyoruz ki sene sonunda lansmanını gerçekleştirebilelim. İddiamız büyük çünkü şöyle, Madrid fabrikasında üretilecek bu model ve Madrid fabrikası sadece Citroen araçlarının üretildiği bir fabrika. Dolayısıyla C4 ve C4X'in üretildiği bir fabrika. Dolayısıyla buradaki fabrika potansiyelini de bizim isteğimiz belirleyecek. Evet, Avrupa'da da satışa sunulacak. Bu Türkiye'ye özel çıkmış olan bir model değil. 80 tane pazarda satışa sunulacak. 14 tane ülkede sadece elektrikli olarak lansmanı gerçekleşecek. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde. Ama bizim de içinde bulunduğumuz çerçevedeki ülkelerde hem benzinli hem dizel hem de elektrikli motorlarını tüketicilerle buluşturacağız. Ama Türkiye çok büyük bu pazar. Ciddi anlamda potansiyel var. Dolayısıyla bizim talebimiz yüksek. Tabii ki hani lansmanı yaptık, daha sonra bir de bayi teşkilatımıza gösterdik. Onlar çok heyecanlandı. Kalplerini çarptırdı yeni otomobilimiz. Onların hedefleri çok yüksek. Hani biz ne kadar istersek inşallah o kadar alacağız. Aldığımızda satacağız.
Süper. O zaman ben buradan hemen, bu bir taze gelişme var biliyorsunuz. Henüz kanunlaşmadı ama elektrikli otomobillerle ilgili yeni bir ÖTV sisteminin çalışmaları var. Herhalde böyle çıkacaktır. Ve bu durumda bildiğim kadarıyla sizin elektrikli otomobil ailenize bayağı bir faydası olacak değil mi? Böyle bir durumda
umarım.
Böyle bir durumda acaba elektrikli otomobil hedeflerinizi yükseltir misiniz?
Ya açıkçası sabah güzel bir habere uyandık hepimiz. Şöyle, şimdi bizim elektrikli bir AMI var. AMI'nin haricinde ayrıca konuşuruz ama tabii, otomobil olarak baktığımızda Eylül ayında ilk başta C4'ün lansmanını gerçekleştireceğiz. C4'ün elektrikli motorunun. Daha sonra bu yeni bahsettiğimiz işte C4X'i ilk defa bir modelimizin benzinli, dizel ve elektrikli motorları aynı anda lansmanını gerçekleştireceğiz. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Amacımız o. Şimdi tabii ki bu yeni yasa tasarısı, yasa teklifi diyeyim, güzel bir avantaj sağlayacak. %10 seviyesine gireceğiz inşallah. Dolayısıyla bekliyoruz, heyecanlıyız. Bu fiyat seviyesinden gerçekten, hani zaten Citroen'in müşteri vaadi erişilebilir otomobiller sunmak. Biz genele hitap eden, biraz daha satın alması fiyat anlamında biraz daha merkezde konumlanmak isteyen bir markayız. Erişilebilir olmak hedefimiz. Herkes için özgürlük vaadimiz. Dolayısıyla elektrikli otomobilin de ulaşılabilir olduğunu göstermek istiyoruz. İnşallah bu yasa teklifi gerçekleşirse neden olmasın?
Bu vergilendirmeyle yalnız erişilebilir olur.
Değil mi? Evet.
Bayağı yani bir rakam aşağı %10 ÖTV ile otomobil satabilmek hayal gibi yani.
Yani kendi kendimize nazar değdirmeyelim diyorum. İnşallah.
Çok iyiydi. Tabi bu arada ben de dünya lansmanına geldim ve orada Citroen CEO'sunun seninle ilgili çok güzel cümlelerini de duydum. Az önce sen de söyledin. Hani dünyada, Citroen dünyasında en büyük 5. pazar olma hedefinde sana çok güveniyor. Ama çok ilginç bir şey daha söyledi. Dedi ki Selen Hanım dedi, AMI konusunda bana çok baskı yaptı. Çok satacağım dedi. Güvendim. Beklediğimden daha iyi sonuçlar çıktı dedi. Biraz AMI konuşalım o zaman.
Tamam. Şimdi şöyle, tabii ki sadece bana güvenmiyor. Yani çok ciddi anlamda bir ekip çalışması var. Hakikaten burada ekip arkadaşlarımı da tekrardan tebrik edeyim bu güveni inşa ettikleri için. Bayi teşkilatımız hakikaten her geçen gün daha da güçleniyorlar ve ciddi anlamda başarılı sonuçlar aldılar hep birlikte. AMI bizim çok kalbimizi çarptıran bir proje. Şimdi 2 sene önce global lansmanı yapılmıştı. O gün Vance Tankobe de söyledi, CEO'muz. Hani ilk başta dedi, ben bu otomobili demiyoruz. Otomobil değil, bir mobilite çözümü. Israrla onun altını çiziyorum aslında. Otomobil değil. Otomobilci olduğumuz için hep her şey sanki otomobil konuşuyormuşuz gibi geliyor ama AMI bir otomobil değil. AMI bir mobilite çözümü. Motosikletle otomobil arasında yer alan ara bir çözüm aslında. İlk çıkardıklarında hani nedir bu diye düşünmüşler. Hatta şöyle bir şey söyledi. Otomobil gazetecileri, dergileri hiç ilgilenmemişler. Böyle daha çok işte lifestyle dergiler, mimari dergiler, mimarlıkla ilgilenen dergiler daha fazla üstüne düşmüş AMI'nin. Ama ben her zaman inanıyordum ekip arkadaşlarımla beraber. Bir kere Türk insanı yenilikleri çok deneyimlemeyi isteyen bir topluluğuz biz. Yeni ne varsa gerçekten bir görelim, bakalım bizim de olsun deriz. Dolayısıyla AMI'nin ben Türkiye'de çok güzel bir potansiyelinin olacağına inanıyordum ama çok ısrar ettik. Yani hiç istemediler ilk başta açıkçası. Bilemediler çünkü. Düşünün yani dünyada 5 tane pazarda var sadece Avrupa ülkelerinde. Biz de aradan böyle bir girdik. İlk başta küçük küçük projelerle başladık. Hani geçen sene sadece
kurumsal projelerde bunlar.
Kurumsal galiba. Firmalara, evet, kurumsal firmalara verdik. Çünkü neden bu kadar bekledik? Biz AMI'nin lansmanını %100 olarak online gerçekleştirmek istiyorduk. Şimdi nedir bu %100 online? Ben bunu birazcık açmak istiyorum çünkü bir takım kafa karışıklıkları var aslında. A'dan Z'ye bir online müşteri yolculuğundan bahsediyorum. Yani müşteri web sitemize giriyor. Oradan aracı konfigüre ediyor, istediği kişiselleştirme paketlerini seçiyor. Sonrasında İstediği bayiyi seçiyor çünkü ödeme aslında tekrardan bayi hesabına gerçekleştiriliyor. Ama bütün bu ödeme süreci de ilk başta kapora ödemesi, oradan müşterinin adına aracın rezerve edilmesi, daha sonra kalan bakiyenin ödenmesi, bunların hepsi online şekilde gerçekleştiriliyor. tamamen online, hiçbir şekilde müşteri bayi ile bir temas içerisinde değil. Sonra müşteri diyor ki ben evime teslim edilmesini istiyorum veya en yakın bayiye teslim edilmesini istiyorum. Burada da biz devreye giriyoruz. Müşteri yani isterse hiçbir şekilde offline olarak süreci işletmeden kendi kapısına kadar aminin teslimatını gerçekleştirebilir. Burada tabii plaka ve ruhsat işlemleri var. O ne oluyor? Bakiye ödenmesini takiben yetkili satıcılarımız bu sefer müşterinin plakasını çıkarıyorlar. Bizim lojistik birimimize gönderiyorlar. Orada plaka işlemleri gerçekleşiyor. Bu şekilde %100 online olarak işlettiğimiz bir süreç. Elbette biz daha önceden mesela C4'ün lansmanında, C3 Aircourse'un lansmanında gene online satıştan bahsetmiştik ama o sadece online bir rezervasyondu aslında. Evet,
burada hani tamamen farklı.
Kapora ödeniyordu. Evet, burada tamamen farklı. Bu da bizim için bir öğrenme süreci. Yani çünkü hakikaten zor bir süreç. Daha hala bir takım boşluklar olabilir. Biz öğreniyoruz. Ama kalbimizde çarptıran bir proje oldu. Şimdi biz ayın 20'sinde 50 tane AMI'yi web sitemizden açtık ve bütün ekip böyle heyecanla gözlerimize inanamadık. Çünkü 25 dakika içerisinde 50 tane AMI bitti.
Vay.
Yani hani bir başarı bekliyorduk ama bu kadar ben gerçekten hani güzel gideceğini inanamıyordum yani kendime inandıramıyordum. Şimdi tabii ki önümüzdeki aylarda tabii Vansan Bey de bunu görünce dedi ki tamam ben Türkiye'ye her ay belli bir adette güzel bir adedi vereceğim. Stokları da Temmuz ayı içerisinde açmış olacağız.
Ben bu arada önümüzdeki yıllar içerisinde AMI'nin kendi adına, kendi adıyla bir segment olacağına inanıyorum. Yani farklı evet. Markalarda da alternatif çıkacaktır ama işte AMI gibi mi falan diye evet, söylenecektir. Kendi adına bir segment oluşturdu bence AMI orada.
Evet, evet. Güzel oldu. Bakalım. Yolu açık olsun. Tabii bence çok pratik. Yani ev tipi prizle şarj ediliyor. 3 saatte %100 doluyor. Baktığınız zaman evet bir takım sınırlamaları var. İşte ne bileyim İstanbul'daysanız eğer köprüleri kullanamıyorsunuz. Tabii. Ama feribotla geçebilirsiniz karşıya.
Bu da güzel bir çözüm.
Ama alternatif şeyler gelsin. Mesela ütü falan da yapabilsin. Bir takım robotik özellikler de gelsin ona mesela.
Diğer tarafa geçelim o zaman. C5 Aircross makyajlandı. Orada durum nedir?
Şimdi C5 Aircross makyajlandı. Aslında ben ona sadece bir makyaj diyemiyorum. Çünkü aracın gerçekten hatları ciddi anlamda değişti. Bir kere o yuvarlak hatlar biraz daha böyle sert düzleşti. Daha keskin hatlar oldu. İçerideki ekran Shinebolt paketiyle birlikte 10 inç ekrana dönüştü. Koltuklardaki konforu çok daha yakından hissedebiliyoruz. İşte dışta baktığımız zaman bizim şövron dediğimiz o öndeki far aydınlatmaları biraz daha farklılaştı. Zaten C3 Aircross'la C3'le beraber onu görmeye başlamıştık. C5 Aircross'la da görmeye başladık. Yeni güzel bir rengi var. Ben çok beğeniyorum ve şu anda onu kullanıyorum. Lacivert diyeyim, koyu lacivert. Hakikaten çok güzel, aracı çok güzel gösteriyor. Zaten C5 Aircross segmentinde boyutlarıyla, sunduğu konforla gerçekten farklılaşan bir otomobildi. Şimdi biraz daha ben buradayım diyor. Onun da lansmanı Haziran ayı dediğim gibi hani hem AMI'nin online lansmanı hem dünya premieri bir yandan da C5 Aircross'u böyle iki yerde bir derede lansmanını gerçekleştirdik. Bizim için çok yoğun bir aydı. Onun da yolu açık olsun. İnşallah güzel sonuçlar alacağız orada.
Peki o zaman tabii bu yılın rakamlarını da konuşmak lazım. Yani hedef ne? Araç alabiliyor musunuz yeterince? Çünkü bütün sektörün problemi şu anda bulunurluk problemi. Herkes bulduğunu satabiliyor sadece. Nedir sizde bu, yani bulunurluk
biraz
problemi?
Biraz öyle maalesef. Yani ben bunu artık böyle çip krizi falan demiyorum. Çünkü bu bir süreç haline gelmeye başladı. Yani bugün kriz diyoruz. İşte şu anda savaş diyoruz. İşte tırlarda çok ciddi anlamda bir bulunurluk sıkıntısı var. Şoför bulunamıyor. Dolayısıyla bu bir süreç. İşte ekonomik dalgalanmalar çok ciddi anlamda var. Hem yani bütün global seviyede ayrıca. Sadece çipte değil, ham madde tedariğinde sıkıntı var. Dolayısıyla bu bir süreç. Bunu elimizden geldiğince iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Tabii ki hani potansiyelimizin gerisindeyiz. Şimdi ilk 5 aya hatta 6 aya baktığımız zaman isterdik ki hani bunun bir bu kadar daha olsa bir bu kadar daha satılırdı gerçekten. Yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sene başında biz 40 bin adet demiştik. Yani şu anda ona yaklaşacak gibi görünüyoruz açıkçası. Bu yeni modelin dünya lansmanı ile beraber hani yıl sonuna inşallah yetişirse o da tabii ki çok katkı sağlayacaktır. Ama ilk 5 ay şimdi 6. ayın sonuçları henüz açıklanmadı. Ama ilk 5 ayda baktığınız zaman pazardan biraz daha azlar aldık. Ama şunu söyleyeyim. Mesela global anlamda gerçekten Türkiye'nin desteklendiğini globaldeki Citroen satışlarına, Avrupa'daki Citroen satışlarına göre çok çok daha az etkilendik. Biz hala 7. ülke konumundayız. Dolayısıyla yerimizi koruyoruz. Global her geçen gün bizi biraz daha fazla destekliyor.
Güzel.
Dolayısıyla inşallah bu sene hani hedeflediğimiz adetlere yaklaşırız. Ama Citroen şöyle yani adet bir sonuç baktığınız zaman. Yani marka olarak biz bilinirliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok değerli. Hani bir takım sonuçlar alıyoruz ama hala mükemmel değiliz. Biliyoruz hani bazı müşterilerimizin istediğimiz kadar mutlu edemediğimizi, onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Bunun sonucunda da adet pazar payı zaten gelir. Ama bir love mark yaratabilmek öyle adetle pazar payıyla olan bir şey değil aslında. Yani yaptığınız stratejiyle o kalplerini kazandığınız müşterilerle paralel olan bir şey. Biz bunun için uğraşıyoruz ekip olarak. İnşallah her geçen gün büyüyoruz dediğimiz gibi. Hani bayi teşkilatımız gün geçtikçe gelişiyor. Şu anda 56 tane bayimiz var. Yıl sonuna kadar 62 bayiye ulaşacağız. Dolayısıyla teşkilatımız bize güveniyor. Biz ürünlerimize güveniyoruz. Global güveniyor. Müşterilerimiz de bizi sevdikten sonra inşallah yolumuz açık olsun.
Yalnız burada bir şey söylemem lazım. Bunca yıldır hani bu mesleği yapıyorum. Birçok röportaj yaptım. Ama az önce söylediklerini söyleyebilen çok az sayıda yöneticiyle karşılaştım. Yani biz mükemmel değiliz. Mutlu edemediğimiz müşteriler de var. Onların kalplerini kazanmaya çalışıyoruz. Böyle bir samimiyeti gösterebilen yönetici sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Tebrik ediyorum. Çok da samimiyim ederim, bu konuda. Gerçekten samimiyim. Yani 28 yıldır ben bu meslekteyim. İşte onlarca belki de çok daha fazla yöneticiyle bir araya geldim. Bu tip cümleleri gerçekten çok nadiren duydum. Yani Sayın Kobe doğru kişiyi oynuyor gibi geldi bana.
Çok teşekkür ederim.
Ben de sahadan haber
duysun.
Duysun bence de.
Ben de sahadan haber vereyim. Tüm Türkiye'yi gezen birisi olarak Citroen müşterilerinde, Citroen kullanıcılarında, tanıdıklarında vesaire de hiçbirisinde otomobili değiştirdikten sonra başka bir markaya geçme eğilimi yok. Yani o aşk sizin söylediğiniz aşk sağlanmaya başlamış ve herkes çok ciddi anlamda Citroen'e tutkuyla bağlanmaya başlamış. Bu gelecek için çok artı bence.
Evet, inşallah.
Yani aslında konuşacak çok şey var ama Selen Hanım bu hafta çok zor bir dönem geçirdi. Dünya lansmanı şu bu falan, daha fazla yormayalım. İleriki haftalarda ya ileriki aylarda yeni modellerin lansmanlarında nasıl olsa bir araya geleceğiz.
Sizi tabii ki
tekrar burada görmek isteriz. Hem bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hem samimiyetiniz için teşekkür ederiz. Ve iyi bayramlar dileriz şimdiden.
Görüşmek evet, ben üzere. De herkese iyi bayramlar diliyorum. Şimdi yaz ayı geldi artık biraz hani herkesin dinlenmeye de ihtiyacı var. Çok yoğun bir dönem geçirdik elbette ki. İyi tatiller, iyi bayramlar. Hani bu pazar çok dinamik bir pazar. Her zaman otomobil satar. Evet, tedarik problemleri olur, biter. Ama çok güçlü bir pazarız biz. Dolayısıyla öyle moral bozmaya gerek yok bu tedarik problemleri sebebiyle.
Aynen öyle. Enseyi karartmayacağız.
Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Yeni yayınlarda, yeni programlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sonları. Çok sağ olun. Teşekkürler.
Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Konular yoğun. Evet, yani evet. Soracağım bir sürü soru var. Programın neredeyse şeye geldik. Sonuna gelmiş durumdayız şu anda.
Aynen öyle.
Dün itibariyle TOK bir nasıl söyleyeyim bir şarj istasyonu lisansı aldı. Oradan başlayalım mı?
Evet, başlayalım çünkü bence bu önemli. Yani TOK'u zaten hani akıllı cihaz olarak hep söylüyorlar. Çıkacak olan otomobili de akıllı cihaz olarak söylüyorlar ya. Ama elektrikli bir araç sonuç itibariyle ve son dönemde biliyorsun bir teşvik çıktı şarj istasyonları ile ilgili. TOK da Turugo, yani TRUGO adıyla
Turugo
lisansını almış, EPDK'yla da falan işini halletmiş. Yani şarj hizmeti yönetmeliği kapsamında lisans başvurusu yapmış ve almış. 81 ilde şarj istasyonu kuracaklar. 600'den fazla lokasyon diye açıklama yapıyorlar. Bu 600'ün üzerindeki lokasyonda 1000 tane şarj cihazı kuracak TOK, yani Turugo. Fakat bunlar 180 kilowatt saatin üzerinde güçte DC olacak.
DC olacak hepsi.
Hepsi DC hepsi olacak. DC, güzel. Ve bu 1000 tane şarj istasyonunda ikişer soket olacağı için 2000 tane aslına bakarsan şarj noktası olmuş olacak. Ve açıklamaya göre trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, daha sakin güzergahlarda 50 kilometrede bir şarj cihazı olmasını hedeflemişler. Buna göre bir dağılım yapacaklarmış. Ve diyorlar ki yani aşağı yukarı 25 dakika içerisinde ortalama bir bataryanın doluluğu %80'e ulaşabilecek bu şarj cihazlarıyla, uyumlu olanlarla. Şimdi 25 dakikada %80 dediğin zaman bayağı iyi menzil demek bu.
İyi menzil demek.
İyi menzil demek. Yani zaten son dönemde otomobil dünyasında uzun menzil mi hızlı şarj mı
biz şu şey yapsak var. Gerek abi Temmuz ayında böyle bir elektrikli testi, böyle nereye ne kadar gidiyoruz falan.
Çok ya. Uzağa gitmek için büyük böyle büyük büyük akülere bataryalar olan araçlar bulmak tamam, lazım.
Bir tane bulalım ya.
Tamam ya hallederiz.
Bu Temmuz'da.
Top bende.
Hani böyle bir de ama tatil yerine doğru falan olsun yani.
Sen tatil yerini de belirle, oraya gidelim bari.
Bodrum'a gidelim be.
Tamam be, senin dediğin olsun. Seni mi kıracağım
bir,
yani?
Bir Bodrum turu yapalım. Gidiyor mu bakalım? Hani şey var. Yok ya, gidiyor mu bakalım, onu görmek için yapalım yani.
Valla deneriz kardeşim. Sen iste yeter yani.
Zaman kısıtlı, benim tabii sorularım var. Ford'un bu hafta Craiova'yı devraldığı haberi vardı.
Evet doğrudur. Malum biliyorsun Ford Otosan Craiova'daki Ford fabrikasını satın almıştı. Onun devri tamamlandı. Artık orası da Ford Otosan'a ait ve bir takım yatırımlarla orayı biraz daha güncelliyorlar, büyütmeye çalışıyorlar. Şöyle söyleyeyim, 2023 başında veya ortalarına doğru diyelim, daha doğru olacak herhalde. Transit kuryer var ya bizde, turneye kuryer falan. Onun yeni nesli çıkacak ve Craiova'da üretilecek. 490 milyon euroluk yatırım yapılıyor bunun için. Ford Otosan yapıyor bu arada. Ve kapasiteyi de arttırmaya çalışıyorlar fabrikada. 272 bin yıllık kapasiteye çıkması hedeflenmiş Craiova fabrikasının. Zaten Türkiye'deki fabrikayı eklediğiniz zaman yıllık Ford Otosan'ın üretme kabiliyeti 900 bin adede falan gelecek. Ya bayağı global üretici olmaya yakın yani Ford Otosan bu aşamada.
Ya Türkiye pazarının tek başına üretebilecek hali geliyor
evet,
neredeyse.
Evet, evet, evet. Ya gurur verici bir olay bu arada. Diğer taraftan orada bir model daha üretiliyor. Ford Puma orada üretiliyor. Ve bu yapılacak yeni yatırımlar, şunlar bunlarla mesela yılda 100 bin adet kuryer üretebiliyor. Üretebilir hale gelecek ya da yani 189 bin Puma üretebilir hale gelecek. Bu aynı anda ikisini üretmek çok kolay değil. Çünkü 272 bine çıkacak hedeflenen kapasite o. Ama hani 100 bin kuryer ya da 189 bin Puma'yı üretebilirim. Diğerinden biraz kısarım, 272'yi doldururum gibi bir hesap bu. Tebrik etmek lazım. Bu önemli bir haber Türk otomotiv sektörü açısından. Evet.
Haftanın son haberi de bizim yaklaşık bir ay önce falan bilgisini paylaştığımız ama 1 Temmuz itibariyle artık geçerliliğe kavuşan.
Dünden itibaren evet.
Bazıları için de böyle bir bayram hediyesi gibi, hani radara yakalanmayalım hani bayram hediyesi gibi bir şey oldu ama otoyollardaki hız limitleri artırıldı.
Evet ama orada da garip bir durum var biliyorsun. Hani pahalı otoyollarda daha hızlı gidiyorsun. O pahalı otoyollar dediğimiz tabii kamu özel işbirliğiyle yapılan son dönemdeki otoyollardan bahsediyoruz. İşte İstanbul İzmir gibi filan, Kuzey Marmara Otoyolu gibi. Bunun gibi birkaç tane otoyol var Türkiye'de. Oralarda daha yeni yol olmaları hasebiyle incelenmiş. Hani daha yüksek hıza daha uyumlu standartlara sahipmiş bu otoyollar. O yüzden saatte 140 kilometreye çıktı oradaki hız sınırı. Ama tabii %10 da var ya. 154 kilometre oluyor.
154'e kadar geldi.
Diğer otoyollar, ucuz olan otoyollar, bizim eski otoyollarımız da da 120'den 130 kilometre bölü saate çıktı. O da 143 kilometre olmuş oluyor.
Dubleler zaten 110'du hala.
Onlar 110.
Onlar da 121'e denk geliyor falan.
Tabii. Yani hep bizim böyle bir %10'umuz var. Yani olsun eyvallah ama.
O yüzden 82 var ya, 82, birçok
90
yerde.
Olsun
90
diye.
Olsun diye. Dünyada tek bizde var 82.
Tek maşallahımız var o konuda. Otomobillerde biliyorsun trafik işareti tanıma sistemleri var. Onlar tanımıyor.
82'yi tanımıyor.
Tanımıyor. Bilmiyor yani onu. Neyse. Ve biz buna karşıyız. Ben dün de evvelsi gün de paylaştım. Hemen şey, bu kadar para veriyoruz basacağız tabii falan. Ya arkadaş, Amerika'daki adam da para veriyor arabaya ve otoyola, örnek veriyorum. İşte Fransa'daki de veriyor, İtalya'daki de veriyor. Ama onlar o kadar gazlamıyorlar.
Bir de bu hafta basını gördük, sosyal medyaya düştü Trabzonsporlu futbolcunun
ya
cahilliğini
abi.
Gördüm ya, bildiğin hem bilmiyorum cahillik yani. Hem suç.
Ya zaten 5 tane suç var evet. Orada. Bir tane de değil yani, 5 tane suç var.
Yazık ya.
Ya yapmayın arkadaşlar, bak otomobil hakikaten oyun oynanacak bir şey değil. Şimdi bizim dinleyenlerden bazıları tabii şey diyor, ha bunak bunlar oğlum var ya, biz bir gazlarız var ya falan, hani değil arkadaşlar, öyle değil. Bazı hatalar vardır, bir kere yapılır, ikincisini yapmaya fırsatın olmaz. Ve hız sınırları vesaireler kanla yazılmıştır ya, trafik kanunları kanla yazılmıştır.
Yavaş da gitmeyin tabii ama limitler de, durabileceğiniz hızda gidin ya.
Şimdi bak şu var baba, bir bizim kültürümüz yok ya, trafik kültürümüz yok, otoyol kültürümüz hiç yok. Bak hiç yok. Bilmiyoruz otoyolda nasıl gideceğimizi. Yani senin araban çok iyi olabilir. Çok pahalı böyle her türlü sistemi olan ve sen iyi bir sürücü de olabilirsin. Yani iyiden kastım direksiyonu iyi tutan değil. Hani öngörülü bile bir sürücü olabilirsin. 150 ile giderken orta şeritten bir adamın 90 ile sol şeride geçmeyeceğinin bir garantisi yok. Bak, bir garantisi yok. Yapmayın yani. Bu arada Fransa'da mesela hız limitlerini aşağı çekiyorlar şu anda. Adamların otoyolları yok mu? Arabaları yok mu? Şunlar bunlar yok mu? Emisyon düşünüyor herif. Dışarıdan petrol alıyorum, bunu düşüreyim diyor vesaire diyor. Biz de tam tersine para verdim, gazlayacağım tabii.
Dün bir arkadaşım seyahate çıkıyordu bana. İşte bir yere gidecek. İşte söylüyor, şu saatte varırım dedim ki ondan iki saat sonra varırsın. Nasıl yani işte dedim ki bak o yolu ben 20 değil 30 kere falan gittim. Nasıl gidilebilir? Onun dediği saatte gitmek için kelle koltukta gitmen lazım.
Çok şey manasız.
Abartma dedim. Git bir yerde şurada çay iç, burada yemek ye, keyifle git. Ama o dediğin saatte gitmeye çalışma. Çünkü o zaman gidemeyebilirsin. Aynen. Gidememe ihtimalin var. Aynen. Bu şekilde gidersen büyük bir ihtimalle varacaksın yani.
Şimdi de mesela şey de konuşuluyor. Otoyollarda hız yükseltildiğinde kazalar artmıyor gibi işte istatistikler varmış, şu varmış. Onlar Avrupa ülkeleri için veya gelişmiş ülkeler için geçerli arkadaşlar.
Önemli olan ben şey demiyorum, kaza değil. Ölümlü kaza hangisi?
Tabii. Zaten hız arttıkça ölümlü kaza artıyor.
Tabii. Ben bunu birçok yerde söyledim. Kışın daha çok kaza olur ama ölümlü kazalar yazın daha çok olur.
Aynen öyle.
Çünkü kışın dikkatli gidersin ama bir şekilde çarparsın, kayarsın. Şimdi yazın ben, öyle değil o iş.
Benim korkum şu. Şimdi önümüzdeki hafta bayram tatili var. Yani bir eskisi kadar güçlü olacağını düşünmediğim bir kavimler göçü yaşayacağız. Yani yok, bu benzin fiyatlarıyla falan filan.
Dünden bile başlayan var böyle, hani birleştirenler falan var ya cuma var akşamından kaçanlar
hani,
çok var.
Bilirsin hani eskiden bayağı otoyollar kilitlenirdi. İnşallah oralarda saçma sapan kazalarla karşılaşmayız. İnşallah. Ben 150 ile gideceğim kardeşim, hakkım var diyenlerle hani baba pardon 90 ile sollamaya çıktım diyenler arasında çok sürtüşme olacak gibi görünüyor. Umarım kazaya dönüşmez.
Umarım sağlıklı, keyifli, harika bir yaz olur herkes için.
İnşallah.
Güzel bir yaz ayı olsun, Temmuz ayı olsun. Sonuna geldik.
Yine.
Önümüzdeki hafta bayram programı yapacağız Halit Balkan'la.
Oo, bayram seyahatlerini konuşuruz.
Bayram seyahati konuşuruz. Şeker ikram ederiz birbirimize. Ne diyeyim artık ya. Yani.
Ama mendil içinde para da verilir diye öyle deme şimdi.
Ben kurbanı kesip geleceğim. o yüzden biraz gecikirim ama işte programa yetişirim ben bir şekilde. 14'de buradayım yani.
Yetiş mutlaka yetiş.
Dinleyen değerli öğrencilere çok teşekkür ediyoruz. Halit Balkan ve Turgut Yüksekler Otomobil Adamlar önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu Kafa Radyo mikrofonlarında olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.